Ayrım 27. Cobra, Frederick Forsyth. Sayfa 367. Dexter kalkıp iskelenin ucuna yürüdü. Hem yalnız kalmak hem de telefonun daha iyi çekmesini istiyordu. İyi ki bütün gece telefonunu şarj etmişti. Jeremy Bishop'u her zamanki gibi bilgisayarının başında bulduğuna sevindi. "Senin o sardal yakutun Kore dilinden tercüme yapabilir mi?" diye sordu Dexter. Cevap çok netti. "Doğru programı uygularsam dünyadaki her dilden tercüme yapabilir. Neredesin?" "Boş ver. Tek haberleşme imkanım bu cep telefonu. Sea Spirit veya Spirit of the Sea'nin Korece karşılığı nedir? Pilimi boş harcamasan iyi olur." "Seni geri ararım." 2 dakika sonra Dexter'ın telefonu çaldı. "Elindeki alt kalem var mı?"
"Sorun değil, sen söyle."
"Tamam. Kelimeler şöyle. Hae, Shin. Harflerini kodlayayım. Nasıl yazıldığını biliyorum. Bir şilep aramını istiyorum. Küçük bir şey. Adı ya Hae Shin ya da Sea Spirit. Güney Kore uyruklu. Busan limanına kayıtlı."
2 dakika sonra seni ararım."
Telefon kapandı. Jeremy Bishop sesini tuttu. 2 dakika sonra Dexter aradı.
"Buldum. 5000 tonluk genel yük şilebi. Adı Sea Spirit. İsim bu yıl kayda girmiş. Ne olmuş bu gemiye?"
"Şu anda nerede?"
"Dur bir dakika."
Jeremy Bishop klavyesi yüzüne süratle takırdadı, sonra konuştu.
"Bir işletme acentesi yok ve dosya tutmuyor. Herhangi bir yerde olabilir. Dur bakayım, kaptanın bir e-posta adresi var.
Onu ara ve nerede olduğunu sor. Harita bilgisi versin. Rotasını ve hızını belirtsin."
Yine bir süre geçti. Telefonun şarjı tükeniyordu.
"E-postada onu buldum ve sorularımı ilettim. Cevap vermiyor. Kim olduğumu soruyor."
"Ona soranın Kobra olduğunu söyle."
Sessizlik.
"Adam çok nazik ama ısrarla yetki kelimesi dediği şeyi soruyor."
"Parola demek istedi herhalde. Ona parolanın Hae Shin olduğunu söyle."
Bishop biraz sonra ona döndü, şaşırmıştı.
"Nasıl bildin? İstediğin bilgiyi aldım. Not edebilir misin?"
"Burada haritan falan yok. Bana sadece nerede olduğunu söyle."
"O halde sıkı dur. Gemi Barbados'un 100 mil doğusunda 270 derecede 10 millik hızla seyrediyor. Kaptana teşekkür edeyim mi?"
"Evet, sonra da Barbados'la Kolombiya arasında bir donanma savaş gemisi var mı öğren."
"Seni ararım."
Barbados'un doğusunda batıya doğru gidiyor. Windward zincirinden ve Hollanda Antillerinden geçip doğruca Kolombiya karasularına girecek. O kadar güneydeyken Koreli kaçakçı gemisinin Bahamalara dönmesi mümkün değildi. Son kargosunu Balmoral'den almış, sonra da nereye gideceği söylenmişti. 300 mil, 30 saat, yarın öğleden sonra. O sırada Jeremy Bishop aradı.
"Hayır, Karayipler'de hiç savaş gemisi yokmuş."
"O Brezilyalı binbaşı hala Cape Verde adalarında mı?"
"Evet, öğrenciler 2 gün sonra mezun olacağı için onun da orada bulunması istendi. Daha sonra görevi bitirip uçağı geri getirecek. Ama 2 Amerikalı haberleşme uzmanı geri çağrıldılar."
"O pilotu bana bulabilir misin herhangi bir yolla?"
"Ona e-posta gönderebilirim ya da cep telefonuna mesaj atarım."
"O halde ikisini de yap. Onun telefon numarasını istiyorum ve tam 2 saat sonra aradığımda telefonunu açmasını istiyorum. Şimdi gitmem gerek. 100 dakika sonra seni otel odamdan arayacağım. Bana istediğim numarayı bul. Hoşça kal."
Dexter deniz uçağına gitti. Alevler artık gücünü iyice kaybetmiş, çoğu palmiye ağacı kararmış çotuklar halinde kalmıştı. Aslında tam bir çevre katliamıydı. Dexter deniz piyadelerine el sallayıp uçağa bindi.
"Nassau limanına lütfen, mümkün olduğu kadar çabuk."
90 dakika sonra otel odasındaydı. 10 dakika sonra da Bishop'u aradı.
"Buldum," dedi Bishop neşeli bir sesle ve ona bir numara yazdırdı.
Dexter daha önce bildirdiği sürenin geçmesini beklemeden binbaşıyı aradı. Telefon hemen açıldı.
"Binbaşı Joao Mendoza."
"Evet." "Daha önce İngiltere'de Scampton'da karşılaşmıştık. Ben son birkaç aydır görev uçuşlarınızı yöneten kişiyim. Her şeyden önce size teşekkür edip kutlamak isterim. İkinci olarak da size bir soru sorabilir miyim?"
"Elbette."
"O alçakların küçük kardeşinize neler yaptığını hatırlıyor musunuz?" Uzun bir sessizlik oldu. Binbaşı bu soruya kızsaydı hemen kapatırdı. Sonra adamın kalın sesi duyuldu.
"Çok iyi hatırlıyorum. Neden sordunuz?"
"Kardeşinizi öldürmek için kaç gramın yettiğini biliyor musunuz?"
"Birkaç gram, belki 10 gram. Yine sorayım, neden?" Benim erişemediğim ama sizin ulaşabileceğiniz bir hedef var. 150 ton saf kokain taşıyor. Kardeşinizi 1 milyon kere öldürmeye yetecek bir miktar. Bu hedef bir gemi. Benim için bu gemiyi batırır mısınız?
Fogo'ya göre yeri ve menzili nedir?
Artık yukarıda insansız uçağımız yok. Sizin üstünüze de Amerikalı kalmadı. Nevada'dan kılavuz eden ses de yok. Desteksiz seyretmek zorundasınız.
Brezilya ordusunda pilotken tek kişilik savaş uçakları kullanıyordum. Bana hedefin yerini söyleyin.
Nassau'da öğlen vakti, Barbados'ta öğlen vakti. Güneşle birlikte batıya doğru uçuyor. Kalkış ve 2100 mil, 4 saat tutar. Ses hızına yakın. Saat 16'da hala gün ışığı var. Haye şimdi 10 mille 6 saat yol aldı.
Barbados'un 40 deniz mili doğusunda.
Dönmem mümkün olmayacak.
O bölgede iniş yapın. Barbados, St. Lucia, Trinidad. Ben formaliteleri ayarlarım.
Bana tam harita referansı verin. Derece, dakika, Ekvator'un kuzeyi, Greenwich'in batısı.
Dexter ona geminin adını, tarifini, taşıdığı bayrağı ve batı yönünde 6 saatlik seyrini hesaba katarak harita referansını verdi.
Bunu yapabilir misiniz diye üsteledi Dexter. Seyir cihazı, telsiz ve kılavuzluk, yön bulucu yok. Maksimum menzildeki bir hedef, bunu başarabilir misiniz?
İlk kez Brezilyalı pilotu gücendirmiş oldu.
Sinyor, uçağım var, GPS cihazım var, gözlerim var ve güneş var. Ben pilotum, benim işim bu.
Sonra da telefonu kapadı. 17. Bölüm. Binbaşı Joao Mendoza telefonunu kapadıktan yarım saat sonra depodaki son iki roketle Buccaneer'ı havalandırdı ve son misyonu için göğe tırmandı. Binbaşı Mendoza hedefi birkaç mil fazla yol alacak diye hazırlıklarını baştan savma yapacak bir adam değildi. İngilizlerden oluşan yer mürettebatı Buccaneer'ın deposunu tıka basa doldurdu. Böylece havada 2200 deniz mili menzili olacaktı. Topu %100 zırh delici mermilerle donatıldı. Gündüz gözüyle izli mermiye veya yangın bombasına ihtiyacı yoktu. Hedef çelik yapılıydı. Binbaşı haritaları üstünde çalışarak teknoloji yardımı olmadan eski usullerle rotasını çıkardı, sonra haritayı katlayıp beline soktu. Tesadüf eseri Fogo adaları da Barbados gibi 15. paraleldeydi. Rotasını 270 derece batıya ayarladı. Elinde Amerikalı'nın 2 saat önce vermiş olduğu harita referansı vardı. 4 saat sonra kendi GPS sistemi de kendi pozisyonunu aynı kesinlikle gösterecekti. Yapması gereken şey hedefin 6 saatlik seyrini kendi hesabına katmaktı. Sonra alçaktan uçarak son birkaç kiloluk yakıtıyla hedefi bulacak, ardından da artık buhar haline gelmiş benziniyle Bridgetown, Barbados'a inecekti. Kolay sayılırdı. Birkaç değerli eşyasıyla pasaportunu, bir miktar dolarını küçük bir torbaya tıkıp bunu ayaklarının arasına yerleştirdi. İngiliz mürettebatla birer birer sarılarak vedalaştı. Adamlar alışkın olmadıkları bu yakınlıktan mahcup oldular. Roketli kalkışını yapıp mavi dalgalı denizi altında bıraktıktan sonra gaz kolunu gevşetip yola koyuldu. Birkaç dakika sonra 15. paralele girmişti. Burnu batıya dönük, en düşük yakıt tüketimiyle 35 bin feet'te uçuyordu. Gerekli irtifaya varınca hızını 0.8 maka ayarladı ve göstergesinde kilometrelerin süratle eridiğini gördü. Fogo ve Barbados arasında referans alacak herhangi bir işaret yoktur. Brezilyalı binbaşı altındaki bulut kümelerine ve arada bir görünen denizin maviliğine bakıyordu. 3 saat sonra olmak istediği yerin 3 saat uzağında olduğunu hesap etti. Önden gelen rüzgarda beklediğinden daha güçlüydü. GPS'inde hedefin 200 mil gerisinde olduğunu gördüğü zaman hızını biraz azaltıp okyanusa doğru alçalmaya başladı. Haye Şin'e 10 mil yaklaştığında 500 feet'te olmak istiyordu. 1000 feet'e indikten sonra hızını en ekonomik tüketim olacak şekilde ayarladı. Artık hız önemli değildi. Hedefi aramak için zaman lazımdı ve önden gelen rüzgar nedeniyle umduğundan fazla yakıt harcamıştı. Derken küçük bir şilep gördü. Sol tarafında Barbados'un 60 deniz mili açığındaydı. Adını ve bayrağını görmek için kanadını düşürdü ve şilebin arka tarafından bir geçiş yaptı. 100 feet'te 300 millik hızla uçarken önce bayrağı gördü, tanımadı. Onun daha önce görmediği bu bayrak Hollanda Antillerindeki Bonaire flamasıydı. Güvertede bütün yüzler ona çevrilmişti. Binbaşı güvertede kargo olarak kereste bulunduğunu fark ettikten sonra Şilev'in adını gördü. Prince Willem. Curaçao'ya giden bir Hollanda gemisiydi. Tekrar 1000 feet'e yükselip yakıt göstergesine baktı. Pek parlak görünmüyordu. 6 saat önce aldığı harita referansına göre şimdi Hayeşi'nin tam üstünde olmalıydı. Sol tarafındaki Hollanda gemisi dışında hiçbir Şilev görünmüyordu. Belki de gemi rotasından sapmıştı. Tekrar Nashau'yu arayıp heyecandan tırnaklarını yiyen Amerikalı'ya soramazdı. Bir tahmin yürütüp kokain Şilevi'nin hala önünde olduğuna karar verdi ve 270 derecede ilerledi. Yanılmamıştı. 35 bin feet'te prova rüzgarına karşı uçan jetten farklı olarak Haeş'in akıntıyı arkasına almış ve saatte 10 yerine 12 mil hız yapmıştı. Mendoza onu Karayipler'deki bir tatil merkezinin 30 mil açığındayken buldu. Kıç tarafından yaptığı geçiş sırasında Güney Kore bayrağını ve yeni adı olan Sea Spirit yazısını gördü. Yine güvertedeki yüzler ona çevrilmişti. Binbaşı Mendoza mürettebatı öldürmek istemiyordu. Sadece Pruva ve Kıç tarafını tahrip edecekti. Geri çekilip hedefe yandan yaklaşmak için geniş bir daire çizdi. Topunun emniyetini açtı ve uçağın burnunu bombalama konumuna getirdi. Bombası yoktu ama topu da işini görecekti. 1950'li yılların sonunda Kraliyet Deniz Kuvvetleri Sovyetlerin Nin-Serdlov sınıfı muhriplerine karşı jet motorlu yeni bir bombardıman uçağı istemişti. Bunun için bir ihale açıldı. Blackburn Uçak Şirketi'nin teklif ettiği Buccaneer için sınırlı sayıda bir sipariş verildi. Neredeyse geçici bir savaş uçağı olarak bakılmaktaydı. İlk defa 1962 yılında uçuruldu. Ne ki 1991 Körfez Savaşı sırasında Saddam'a karşı hala kullanılıyordu. Bu defa Deniz Kuvvetleri değil, Kraliyet Hava Kuvvetleri adına görev yapmıştı. Buccaneer'in doğumundan sonra Blackburn şirketi zor günler yaşamış, üretimi sadece metal ekmek kutularından ibaret olmuştu. Geriye bakılınca Buccaneer'in bir mühendislik harikası olduğu anlaşılıyordu. Güzel bir uçak değildi ama dayanıklıydı ve koşullara uyum sağlayabiliyordu. Ve ikiz Rolls-Royce Spey motorları hiçbir zaman aksamazdı. Binbaşı Mendoza bu uçağı 9 aydan beri kullanmaktaydı. Havadan kokain nakli yapan 17 uçağı düşürmüş, 20 ton beyaz tozu okyanusun dibine göndermişti. Şimdi Mendoza alçalıp hücuma geçerken Buccaneer her zamanki kimliğine bürünüyordu. O bir gemi katiliydi. 800 metre kala parmağını ateşleme düğmesine bastı ve 30 milimetrelik AP top mermilerinin bir çizgi halinde Haishi'nin provasına akışını seyretti. Mendoza parmağını çekip Şilev'in üstünden geçerken mermilerin gemi provasını paramparça ettiğini gördü. Ön ambarlarına okyanus suyu dolarken Haishi'nin hareketsiz kaldı. Nokta halinde görülen insanlar can havliyle can kurtaran botlarının üstündeki brandayı kaldırmaya çalışıyorlardı. Buccaneer geniş bir yay çizip yeni saldırısına hazırlanırken pilotu da aşağıdaki kurbanını seyretti. İkinci darbe Kıç tarafından geldi. Mendoza çarkçının makine dairesinden çıkmış olduğunu umuyordu. İkinci atışı Kıç tarafını yarıp açtı, dümeni, uskurları ve uskur şaftını motoru paramparça etti. Güvertedeki insanlar can kurtaran botlarını suya indirmiş içine doluşuyorlardı. 1000 feet'te uçmakta olan Mendoza, Haeşi'nin hem provadan hem de Kıç'tan batmakta olduğunu gördü. Şilev'in akıbetinden emindi. Prince Willem'in de çok geçmeden botlardaki mürettebatı kurtaracağını biliyordu. O sırada ikinci atışı sırasında yakıtın buharıyla çalışan speylerden biri iflas etti. Yakıt göstergesine baktığı zaman ikinci motorunda buharla çalışmakta olduğunu gördü. Son birkaç kilo benzinini tırmanmak için kullandı. 3000 feet'e geldiğinde ikinci spey de pes etti. Motor sustuğu zaman etrafı saran sessizlik her zamanki gibi tüyler ürperticiydi. Mendoza ilerideki adayı gördü fakat erişemeyeceği bir uzaklıktaydı. O mesafeye süzülerek uçmak mümkün değildi. Burnun tam altında denizin üstünde küçük bir beyaz tüy gördü. Küçük bir balıkçı teknesinin V şeklindeki dümen suyuydu. Mendoza buna doğru dalış yaptı. 1000 feet'ten ona hayretle bakan yüzlerle doğru hızla ilerledi. Sonra çekilip tekrar yükseldi. Koltuk fırlatıcı kolu çekince kanopinin içinden havaya fırladı. Uçağın yapımcıları işlerini iyi biliyorlardı. Koltuk onu ölmekte olan uçaktan yukarıya ve uzağına götürdü. Basınçla çalışan bir tetikleme sayesinde çelik koltuktan ayrıldı. Koltuk kimseye zarar vermeden denize düşerken Mendoza da paraşütüyle yavaş yavaş inmeye başladı. Birkaç dakika sonra onu öksüre tıksıra bir balıkçı teknesine çıkardılar. 2 mil ötede Buccaneer burnunun üstüne Atlantik'e dalınca denizin üstünü beyaz bir köpük bulutu kapladı. Pilotuysa Amerikalılara ait balıkçı teknesinde yakalanmış balıkların arasında yatmaktaydı.
''İyi misin ahbap?'' dedi adamlardan biri.
''Evet sağ ol iyiyim. Bahamalardaki birini aramam lazım.''
''Sorun değil.'' dedi adamlardan yaşlıca olanı. Sanki bombardıman uçaklarının pilotları her zaman gökten düşüyorlarmış gibi davranıyordu. ''Cep telefonumu kullanabilirsin.''
Binbaşı Mendoza Bridgetown'da tutuklandı. Güneş batmadan Amerikan Büyükelçiliğinden gelen bir yetkili ona elbise getirdi ve salıverilmesini sağladı. Barbadoslu yetkililer bir ABD uçak gemisinden eğitim amaçlı havalanan uçağın motor sorunu yüzünden düştüğü masalını kabul ettiler. Pilot Brezilyalıydı ama ABD donanmasında görev yapıyordu. Bu masalı anlatan Amerikalı diplomat da şaşkınlık içindeydi. Ama hepsi inandırıcı yalanlar söylemek üzere eğitilmiş insanlardı. Barbadoslular Brezilyalı'nın ertesi gün uçakla oradan ayrılmasına memnun oldular. Son Söz. Gösterişsiz bir otomobil New Jersey'in küçük bir kasabası olan Pennington'a girerken sürücüsü de uzun zamandan beri görmediği mahallesindeki tanıdık yapılara bakıyordu. Kasaba merkezindeki kavşağın güneyinde avukat Calvin Dexter'a ait iç savaştan kalma beyaz evin önünden geçti. Evi bakımsız görünüyordu ama eski haline dönüştürmek keyifli olacaktı. Bakalım avukatlığa bıraktığı yerden devam edebilecek miydi? Main Street ile West Delaware'in kesiştiği yerde gidip bir kahve içmekle pizza yemek arasında tereddüt etti. Sonra yeni açılan marketin önünden geçerken Chesapeake Drive'daki evine yiyecek alması gerektiğini hatırladı. Newark Havalimanı'nda indiği zaman satın aldığı otomobili park edip markete girdi. Alışveriş arabasını doldurduktan sonra kasa sırasına girdi. Kasada üniversite öğrencisi olabilecek bir genç vardı. Eğitim masrafını karşılamak için çalışıyor olmalıydı.
''Hepsi bu kadar mı efendim?''
''Aklıma gelmişken birkaç şişe gazoz alsam iyi olur.'' dedi Dexter.
''Şuradaki soğutucularda özel indirimli meşrubatlar var.''
Dexter bir an düşündü.
''Vazgeçtim. Belki başka zaman.''
Alarmı veren South Royal Caddesi'ndeki St. Mary's Kilisesi'nin papazı oldu. Kilisesinin müdavimi olan adamın Alexandria'da olduğuna emindi. Çünkü adamın hizmetçisine alışveriş ederken görmüştü. Ne ki adam üst üste 2 ayini kaçırmıştı ve bu onun hiç yapmadığı bir şeydi. Böylece papaz sapah ayinini tamamladıktan sonra birkaç yüz metre ötedeki zarif eve yürüdü. Duvarla çevrili bahçenin kapısı her zamanki gibi kapalı görünüyordu. Ama hafif bir itmeyle açılınca şaşırdı. Tuhaftı. Zil çaldığı zaman Bay Devero daima hoparlörlü telefondan konuşur ve uzaktan kumandayla kapının kilidini açardı. Papaz içeriye girince evin ön kapısının da açık olduğunu gördü. Kimseye zararı olmayan zavallı Maisie'yi kalbinde bir kurşun deliğiyle koridorda yatarken görünce bembeyaz oldu ve haç çıkardı. Cep telefonuyla 911'i arayıp yardım istemek üzereyken çalışma odasının kapısının da açık olduğunu fark etti. Korku içinde odaya girdi. Paul Devereaux masasında gövdesine ve başına destek olan koltuğunda oturmaktaydı. Başı arkaya düşmüş, boş bakan gözleri belli belirsiz bir şaşkınlık ifadesiyle tavana çevrilmişti. Daha sonra adli tıp uzmanının raporuna göre yakın mesafeden göğsüne 2, alnına 1 kurşun yemişti. Profesyonel katillerin tarzıydı. Alexandria, Virginia'da kimse bu cinayete bir anlam veremedi. Olayı New Jersey'deki evinde televizyonda akşam haberlerini izlerken öğrenen Carl Dexter cinayet nedenini biliyordu. Kişisel bir şey değildi. Ama kimse Don'a böyle davranamazdı.
Son.
Kitabın sonu. 23 Kasım 2011. Sayfa 381.